الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta milliyetçilik mevzuna başlamıştık. Bu hafta devam edelim. Yani bitirebilirsek, artık bitiremezsek bir dahaki haftaya sarkar. Çünkü gündemi teşkil eden bir konu. Bu bir hastalık. Hastalık oldu mu, nasıl virüsler, hastalıklar, yani daha doğrusu mikroplar, cinsiyet fark etmeden, ırk farkı gözetmeden, coğrafya farkı gözetmeden her tarafa sirayet ederler. Yeni bir virüs çıkmış. Avrupa'dan giriyormuş Türkiye'ye. Bakanlık tedbir almaya başlamış. İsmine de falan bir şey diyorlar. Tıbbi bir terim var. Fakat işte şunlar falan dikkat etsin diye de talimatlar var. Hastalıklar, yani netice itibariyle zarar vermede muhatabı ayrım yapmaz. Bir imtihandır. Manevi hastalıklar da böyledir. Şeytan da mücadele ederken, davasını yürütürken o da ırk tanımaz, cinsiyet tanımaz. İnanan inanmayan tanımaz. Herkesin çapına, kapasitesine göre muamele eder. Irkçılık da bir hastalıktır. Irkçılık da bir hastalıktır. O da girdiği yerde varlığını sürdürmek ister, hakimiyet kurmak ister. Hastalık olmasa sebebiyle buna mücadele ancak manevi olur. Manevi hastalık olduğundan dolayı. Çünkü İslamiyet'ten evvel de bu vardı. İslamiyet bunu zayıflattı. Küfürle paralel haline getirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihalinden sonra Emevilerden itibaren tekrar bu mikrop nüksetmeye başladı. Sahabe bünyesi sağlam olduğundan dolayı onlara zarar vermedi. Fakat sahabeden sonra bu hastalık Emevilikle tekrar devreye girdi. Osmanlı döneminde biraz daha geriledi fakat Avrupalılar bu illeti bırakmadılar. Müslümanların içerisine atıp parçalama adına, kendilerine zemin oluşturma adına bunun propagandasını yaptılar. Cihan Harbi'nden evvel bu mesele ayyuka çıktı. Cihan Harbi'nden sonra devletler buna göre teşekkül etti. Irkçılık esasına göre teşekkül etti. Yani benim ırkım üstün, benim milletim hükmetsin, benim milletimin tasarruf altında diğerleri idare edilsin mantığı hakkın ve hukukun yerini aldı. Türkiye de ondan nasibini aldı. Bizde de ırkçılık başladı. Türkçülük. Bu dağlara taşlara yazıldı. Hala da var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Müslüman'ım diye bütün 1 milyar insandan kardeş olmayı, muhabbet etmeyi, güç kuvvet artırmayı, birlik ve beraberlik oluşturmayı bir kenara bırakıp ırkın birliğini nazara alırsak bunu diğer ırklar da yapacaklar. Zaten dikkat ederseniz ırkçılığı harekete geçirenler o ırktan olmayan insanlar. Bu kadar tesadüf olamaz. Tarih bilenler vardır içimizde. En büyük Türkçüler, tarihe isimleri geçirilmiş olan Türkçüler Türk değildir. En büyük Kürtçüler, büyük derken bu işin davasını güden Kürtçüler, Kürt değildir. Tarihe giren Arapçılara bakın. Arap değiller. Başka unsurdan insanlar. Ziya Gökalp, Diyarbakırlıdır. Ekrat'tır. Ama Türkçülük yapmıştır. Kürtçülük yapsa anlarız. Kendi milletinin varlığını, kendi milletin hakimiyetini düşünüyor. Önce Kürtçülük yapmış, tutmamış. Türkçülük yapınca Kürtçülüğü harekete geçirmiş, uyandırmış. Bu bir oyundur. Üstad buna Frenk illeti diyor. Avrupa'nın içerimize attığı bir hastalıktır. Bununla bizi bölüp parçalayıp yutmaya hazır hale getiriyor. Bunun da ilacı İslamiyet'tir. İslamiyet'in neticesinde muhabbettir, kuvvettir, samimiyettir. Bu da ancak dinle ayakta durur. İnanan insanlar, Allah'ı tanıyan insanlar, marifet noktasında dinin hakkını verenler bu hastalığa maruz kalmaz, kalsa da hafiften atlatır. Bakın Osmanlı, bırakın Türkçülüğü, bir kabile olarak dünyayı idare etmiş. Osmanlı İmparatorluğu, Türk İmparatorluğu değil. Bir hanedan ismidir. 600 yıl. İçerisinde idare edilmeyen ırk yok, millet yok. Hükmetmiş adaletle, şefkatle dünyaya. Adı Osmanlı, fakat uyguladığı sistem İslamiye, şeriat. İslamiyet'i uyguladığından dolayı tasarrufu altına giren ırklar, hangi ırka mensup olursa olsun o insan, başındaki bir milletin adamı değil, bir kabilenin adamı olduğu halde ona itaatten elini gevşetmemiş. Halifeye azami derecede itibar etmiş. Mesela Ermeniler, Asala örgütüyle bize bedel ödettikleri zamandan evvele doğru gidin, Osmanlı'da onların bir ismi var. Sadık raiyet. Öyle. En sadık raiyet, en sadık milletine, Osmanlı'ya ırk Ermenilerdir. Nasıl yapmış bunu? Dinini değiştirmemiş. Yine Hristiyan. Ama dinin tarif ettiği, tayin ettiği alanda serbest bırakmış. Sömürmemiş. Lisanlarını unutturmamış. Kiliselerine dokunmamış. Sanatlarına kuvvet vermiş. İnanırsa başına tac etmiş. İnanmazsa ver cizyeni, ben seni koruyorum. Yine dinini benim tasarrufum altında daha kolay yaşarsın. Din ve vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti, düşündüğünü söyleme hürriyeti, bunun en güzel İslamiyet'te mevcuttur. Her zaman şu örneği veriyoruz. Peygamber dahi olsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucize gösterdiği halde karşısındaki müşrik inanmıyor. Ben şakkal kamer, ayı ikiye parça, bir de anlaşma var. Ya Muhammed, ayı ikiye parçala, biz sana iman edelim. Bir taraf, bir taraf olarak anlaşmayı bozuyorlar. Ayı ikiye parçalandığı halde yetim Ebi Talib'in sihri semayı da tuttu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lanetlemiyor. Cezalandırmıyor. Hakaret etmiyor. Siz bilirsiniz diyor. İster inanın, ister inanmayın. Peygamber olacak, mucize gösterecek, ayı ikiye parçalayacak, inanmalarına dokunmayacak. Bunun da sırrını anlattık. Bunun da sırrı şudur. Allah insanı mükerremiyet arşında yaratmış. Affedersin, insan hayvan değil diyor Allah. İnanmasa bile insan insandır. Bu insana zorla bir şey kabul ettiremezsin. Hayvan değil ki kontrol altına alasın. Çip koyasın da, bakın Avrupa'da yoldaki kimsekler kaldırılıyor. Bizde hala devam ediyor. Niye? İnsan ya, ayıptır ya. Hayvanattan mı ki şuradan yol gösterip de bu yaklaşma, tümsek var, hızını... Hayır, meskun mahalle girdi mi insan olan kendini kontrol altına alır. İşte İslamiyet de insanı mükerremiyet arşında yarattığından dolayı bu insana dinin bile zorlanmasına müsaade etmiyor. Küfrü devam ettiriyor, zulme engelleyin diyor. Zulme engelleyin, adil olarak. Ama küfre tebliğ yaparsınız. Küfrü baskı altına alıp engellemeye kalkarsak, küfür nifaka inkılap eder. Münafıklık kafirden daha eşittir. Bakın Allah'ın kanununa. Zorlama diyor. Zorladın mı o münafık mertebesine iner. Başına daha fazla bela olur. Ben onu kemalat arşında yaratmışım. Sadece tebliğ. İnanmadın mı? Zamanını bekle. Bir gün gelir. Onu bekleyeceğiz yani. İki, din de, İslamiyet de diğer kitap ve dinlerle mukayese ettiğimizde o da kemalat arşında. Ne dinin zorlamaya ihtiyacı var, ne de muhatabın zorlanmaya tahammülü var. İkisini serbest bırak. Bir sanat marka haline geldi mi, reklama ihtiyacı yoktur. Reklama ihtiyacı olanlara bakın, var bir şey. Var bir şey yani. Siz tereyağı reklamı gördünüz mü? Tereyağı reklamı. O diyelim üstadın memleketinden gelen ballar var. Onların reklamı var mı? Bahattin abi burada. Ama bal reklamına bakın. Abi diyor 5 kilosu 50 lira diyor. Bir de saat gönderiyorum diyor. Bir de diyor tansiyon aleti gönderiyorum. Bal ucuza geliyor. Bal sırf hediye. Parayı o aletlere veriyoruz. Onun adı da bal. Ama akşama kadar reklamlarıyla kulaklarımızı patlatıyoruz. Kalitenin reklama ihtiyacı yoktur. Din kalitelidir. ikmal edilmiş bir dindir. La ikrahe fiddin, dinde kerih bir şey yoktur demektir. Zorlama yoktur. Bizim anlamamız için daha bir açılım manadır. Yani dinde kerih bir şey yok. Niye zorluyorsun? Eksiği noksanı yok ki zor. Serbest bırak bu dini. İnsan da mükellefiyet arşında da onu da serbest bırak. İki serbest hakikat yanlara geldi mi dava adam olur. Öbürü dinde şaibeyle yaklaşır, zorlarsa acaba bir şey mi var diye. Bu taraftaki de münafık oluyor. İşimize yaramıyor. Şimdi ırkçılık bir hastalıktır arkadaşlar. Bunun da ilacı İslamiyet'tir. En güzel örneği Osmanlı'dır. Bırakın siz ırkı, bir kabilenin tasarrufu altında Allah 650 yıl idare hükmediyor. Altına ne unsurlar girmiş. Dememiş ya bunda bir kabile, Söğüt'ten gelmişler, keçi çobanı veya diyelim koyun sürüsü idare etmiş. Nasıl bunlar bizi sevk idare edebilir? Düşünmüyor onu. Medeniyet taşımış, şefkatle muamele etmiş. Onun tasarrufunda Hristiyanlar kiliselerinde ibadetlerini daha rahat yapmışlar. Yahudiler havralarına daha kolay gitmişler. Eğer Osmanlı diğer Avrupa devletlerine hakim olduğu zamanlarda onların yaptığı mezalim yapsaydı bugün Müslüman'dan başka kimse dünyada yaşamazdı. Güçlüydü. Kalkıyorlar. Cihan Harbi ile ilgili Ermeniler katliamdan geçirilmiş. Yalan. Tamamen yalan. Devlet olarak Ermeniler katliamdan geçirilmemiştir. Ama onlar zulmetmişler. Doğudaki halka zulmetmişler ekrada. Onların önünde gene Ruslar çekilince halk harekete geçmiş. Siz bize bunu yaptınız, o esnada katliam olmuş. Bunu devlet operasyonla yapmamıştır. Neden? Güçlü kuvvetli olduğu zamanlarda yapmamış bunu Osmanlı. Yani Kanuni döneminde dünyaya hükmettiği halde kılına dokunmamış da zayıf diğer devletlerin boynuna binip canını alacağı bir zamanda mı bunu yapar? Yapmayacağı bir zamanda. Bu ters değil mi? Yapsa bunu kimsenin hesabını sormadığı dünya hükmettiği zamanlarda yapardı. Hesap verecek karşısında devlet yoktu çünkü. Herkes hesabı görmeye çalışıyor. Herkes hasta devlet diye yıkmaya çalışıyor. O zaman da katliam yapacak. Mantıksal değil bir kere canım. Böyle bir ecdadın torunlarıyız. Yerin altı yerin üstünden sağlam korkmayın. Bu devletin, bu milletin sahibi yerin altıdır. Yerin üstü yerin altına göre hareket eder. Allah o ecdada layık bizi evlatlar olarak muhafaza eylesin. Bunların davaları tekrar yükselecektir. Bu evlatlarına nasip olacaktır. Üstad o müjdeydi. Bunun sonunda verecek inşallah. Sonunda gelecek. Hastalığa devam edelim. Irkçılık deyince, yani daha doğrusu milliyetçilik desek daha ifadeyi güzel söylemiş oluruz. Milliyetçilik iki kısımdır. Müsbet milliyetçilik, menfi milliyetçilik. Her şeyin bir müsbeti menfisi vardır. Rüzgar. Rüzgar var. Gemileri götürür. Müsbet rüzgardır. Faydalıdır. Nebatatı telkih eder, aşılar. Köylü kepeğini unundan ayırır. Annelerimiz böyle tutarlar değil mi? Eleyim. Ayırır. Rüzgar bak iş yapan rüzgar. Rüzgar var gemileri uçurur. Kaldırır gemileri otellerin çatılarına atar. Evleri yıkar. Suları gönderir. Tsunami ile ülkeleri bak o da rüzgar. O da menfisi. Hangisini isteriz? Öbürü çok gürültülüdür. Karadeniz'de bazen dalga olur. Şakır şukur dalgalar öyle kenara vurur ki yatamazsınız. O da rüzgar. Ama gemileri götüren de rüzgar. Çok ses çıkartmak, çok gürültü yapmak, çok iş yapmak anlamına gelmez. Bir tavuk bir yumurta yumurtlar. Bütün mahalleyi birbirine katar. Bir at bir köheyden doğurur. Komşunun haberi bile olmaz. Hangisi müsbet hareket? Bazen oturmak, bak tavuk yumurtanın üzerinde oturuyor. Bir yumurta doğururken mahalleyi birbirine katıyor. 20 cildi çıkarırken oturuyor sadece. Birinde ses var, gürültü var, faaliyet. Yerinde bir şey yok, uyuyor. Hangi hal daha faaldir? Kalbin bir normal atışı var. Bir de dakikada 100 defa atışı var. Hangisine taraftar oluruz? Dolayısıyla üstadımız müsbet hareket emretmiş. Arkasından taşıdığı cemaate menfi hareketi yasaklamış. Tahtel bahir gibi olacaksınız. Sessiz sedasız. Güneşin hareketi gibi. Her gün güneş evimizden içeri girer. Her gün. Kitapları mı döker? Mutfakta bir şeyler mi devirir? Biz ona küssek, o bize küser mi? Küssek perdeyi kapatsak. İki gün gene doğar. Onun vazifesi tebliğdir. Bize düşen vazife perdeyi aralamaktır. Aralarsan içeri girer. 10 yıl ona küs, o sana bir gün küsmeye hakkı yok. Müsbet hareket eder. Neyi bekler? Ne zaman perdesini aralayacak? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslamiyet güneş gibi getirdi güneşi. Duvar çekenler, perde çekenler, mücadele hiçbiriyle dövüşmedi. Neyi bekledi? Ne zaman bunlar bana gelip de ya Muhammed bize şu dini anlat. Hep onu bekledi. Kimisi 30, kimisi 40, kimisi çocuk, kimisi de 80 yaşında, 90 yaşında. Mezara biraz kalmış, hidayete gelip gidenler var. Bunun bir tanesi de Ebu Kühafe'dir. Hazreti Bekir Efendimiz'in babasıdır. Şimdi küfür nasıl dine zarar veriyorsa ırkçılık da böyle zarar veriyor. Bu da bir hastalık dedik ama bunun müsbeti var, menfisi var. Menfisi başkasını yutmakla beslenir. Irkını lider kabul eder. Başkasının kendisine tabi olmasını ister. Irk üstünlüğü. Müslüman olmayan Türklerin muamelesi gibi. Atilla. Kapmış Karakurum'dan Roma'yı fethedecek adam. Vay, o zamanın şartlarında düşünün. Neye gidiyor? Ben güçlüyüm. Gücü ilan etmeye gidiyor. Davası yok. Ama Osmanlı zulmü ortadan kaldırmak. Fitneyi engellemek için gidiyor. İnna mesal. Bak dini yaymak için değil, dikkat ediniz. Ya zulmü ortadan kaldırmak, fitneyi kaldırmak için gidiyor. Yoksa bir adamın toprağını dini için alamayız. Hakkımız yok. Hristiyan bir komşumuz var. Kapı komşumuz. Kabilenin kapısını vursan, kırsan, hayır mı? Ne oluyor? Müslüman ol. Olmuyor. Pencereden de kararım diyebilir miyiz? Din buna müsaade eder mi? Ne farkı var? Ha kapı komşu, ha devlet komşusu. Toprak komşu. Fark etmez ki. Peki ne yapıyor? Zulüm var. İstanbul'da kral zulmediyor. Suriye'nin başındaki Nusayri'nin zulmettiği gibi. Nusayri'ler, Suriye'yi idare eden adam şeytana tapıyor. Zulmediyor halkına. Bak değil Müslüman, Hristiyan bile rahatsız oluyor. Allah ikisiyle de mücadele edin diyor. Ama küfrü devam ediyor. Küfür ortadan kalkmaz. Küfür bir imtihandır. Zulmün önünü kesin. Ona vesile olun. Küfre gelince tebliğ yaparız sadece. Kabul eder ve yetmez, ona karışırız. İkisi arasında böyle bir fark var. Ecdadımız da dini yayma adına onu tebliğ ve amaçlı yapmış. Fethetme meselesi zulmü ve fitneyi ortadan kaldırmak içindir. Güzelliklerini ortaya koymuş. Bak şu örnek çok çarpıcıdır. Şu Kariye'de bir kilise var. Kariye'de. Buyurun. Evet, Edirne Kapı'nın orada bir kilise var. Tarihine bakınız. Fetih'ten sonra yapılmış. Surlarında içinde. Hem sen insanları Müslüman yapmak, Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için, yani muharref, tahrip edilmiş Hristiyanlığı, İstanbul'u fethet. Hem de Hristiyan tebaanın müracaatını değerlendir. Fethettiğin topraktan arazi ver, üzerine kilise yaptır. Ters değil mi bu? Niye fethettin demezler mi? Adamın dinine karışamazsın. Fikrine karışamazsın. Hatta Hristiyanlara içki içmek caiz. Osmanlı onların imal ettiği içkilerin kontrolünü bile yapmış. Niye? Onlara caiz. Ama onları bir mahalleye toplamış. Bu yanlış ahlakından diğerlerine zarar sirayet etmesin diye. Yedikule, Galata Köprüsü, Şişhane, Beyoğlu falan oralara yerleşti. O da normaldir. Dördüncü mesele. Müsbet milliyet. Tam Burada Osmanlı'yı nazar alarak dinleyelim. En güzel müsbet milliyetçiliği Osmanlı uygulamış. Hayat-ı içtimaiyenin ihtiyacı dahilisinden ileri gelir. Demek ki milliyetini bir adam inkar edemez. Bir insanın milliyetiyle tefahür etmesi, bakın, levvedilmez, caizdir, mahsuru yok. Niye? Güzellikleri var. Güzellikler insan memnun olabilir. Bir adam mesleğini sevmese o mesleği geliştirir mi? Tıbbı sevecek ki adam doktorluk uzmanlığını orada geliştirsin. Hukuku sevecek ki mesleğinde ilerlesin. Sevmesin, meslek değiştirir. Her milletin kendine ait özellik ve güzellikleri vardır. Allah bizi bu simada memnun ettiği gibi, bu akılda, bu anlayışta, o ırkta da memnun etmiş. Herkes kendi ırkını sever. Değil mi arkadaşlar? Ama bunu üstünlük vesilesi olarak gündeme sokamaz. Irk var, ırkçılık yok. Bakın, herkes kendi annesini kendine sevdirir. Herkesin kendi annesi en kaliteli annedir. Herkesin kendi cemaati en faziletli cemaat gibi bakar. En faziletli, sadece faziletli değil, bakın. Herkes kendi mezhebine daha ideal mezhep olarak bakar. Bakmasa mezhebini değiştirir. Herkes ülkesini kaliteli görür, memnuniyetini, vatanını sever. Irkını da sever. Ama bunu ırkçılık tarzına götürüp başka ırkları, o sevdiği ırka mahkum edemez. Buna dikkat edeceğiz. Gözün hücreleri göz için çalışır. Göz için gayret gösterir, gözü sever. Kulağın hücreleri de ona göre tanzim edilmiştir. Ama aralarında ne var? Bir muhabbet var, bir kuvvet var. İnsan çatısı altında bütün organlar birleşmiştir. Herkes, her organ bir özellikte olsun. O olmaz. 70 kilo göz olmaz yani, hayır gelmez. Değil mi? 30'lar tane, 2 tane kulak, tılkat garibesi olur. Göz olacak, kulak, ağız, burun ayrı ayrı, yerler ayrı, işler ayrı, aralarında gayrılık olacak. Irklar da böyledir. Mezhepler de böyledir, cemaatler de böyledir. Onun için ümmetimin ihtilafı rahmet bu demektir. Dövüşün demek değil, farklılık nimettir. Irk farklılığı nimettir, cemaat farklılığı nimettir, mezhep farklılığı nimettir. Herkes farklı olduğuna göre aynı yolda gidemez. Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyacı dahilisinden ileri geliyor. Sosyal hayatta bulunan insan bunu kullanır. Şimdi iş yeri açacaksın. Karadenizlisin. Önce Karadenizli'yi tercih edebilirsin. Niye? Huyunu suyunu biliyorsun. Kolay anlaşırsın da. Evlilikte bile neyi tercih ediyoruz? Anlayışlı. Benim mizacıma, yapıma, fıtratıma uygun bir. Çok güzel bir şey bunlar. Ama burada birinci derecede tercihte din esastır. Bak, iki uyum esastır. Dolayısıyla Müslümanlık, ırk birliği, vatan birliği, meslek birliği, dayanışmaya, ihtisas alanlarının gelişmesine, talime, terakkiye altyapı hazırladığından dolayı bunları reddedin denilmez. Çünkü teavüne tesanüde sebeptir. Yani yardımlaşmaya ve birbirine dayanışmaya, birbirine uyumlu olan insanlar sebeptir. Çünkü ortak payda ne kadar fazla olsa o kadar beraber olur. Bizzat öyle söylemiş. Her kuş dengiyle tanışır. Her insan dengiyle tanışır. Hep bir araya gelenler mutlaka ortak paydaları vardır. İttifak ettikleri bir alan vardır, değil mi? Müslümanların din ortak paydasıdır. Mesela ırk da birilerin ortak paydasıdır. Ama önce en geniş daire din dairesi, inanç dairesi gelir. Irktan sonra ne gelir? Kabile gelir. Mahalle gelir. Hatta aile en sondur. En fazla muhabbet ve samimiyet ailede vardır. Niye? Aynı babadan, aynı nereden, beyden gelmiş 10 tane evlat. Onların dayanışması bak diğerleri gibi değil. Bir adam böyle ifade etmiş, her kuş dengiyle uçar. Bakmışlar ki havada kargayla güvercin beraber uçuyor. Allah Allah. Demiş ayrı ayrı cinsten iki tane mahluk. Bunların ortak paydası ne? Takip edin bulursunuz demiş Allah. İkisi de topa. Ortak payda. Topallıkta ittifak. Topal topala yardımcı olur. Evet. Menfaatli bir kuvvet temin eder. Menfaatli bir kuvvet temin eder. O kuvvet İslamiyeyi daha ziyade teyit edecek bir vasıta olur. İslam birliğini oluşturmak için aşağıdan yukarıya doğru aile birliği, mahalle birliği, şehir birliği, değil mi? Coğrafi birlik, dil birliği, ırk birliği, din birliği. Alttaki bu beraberlikler en sonunda dinde kuvvetli bir bağ oluşturur. Yıllardan beri devam eden İslamiyet'in altındaki Müslümanlar bakın, kimse ırkından vazgeçmiyor. Allah yaratmış, fıtrat değiştirmez. Her bir unsurun çünkü ayrı bir vazifesi var. Vücuttaki ağzalar gibi, gözün yaptığı için kulak yapamaz. Her taraf göz olsa insan duyamaz, yiyemez, koklayamaz. Başın yaptığı işi ayak yapamaz. Beynin yaptığı işi kalp yapamaz. Kalbinkine beyin yapamaz. Madenler gibidir. Elmasın yaptığı işi demir yapamaz. Demirin işi de elmasa yüklenemez. Çok kaliteli olsa da önemli değildir. Niye? Demirin kullanım alanı ayrıdır. Ona ihtiyaç var. Kömür de demirin yaptığı işi yapamaz. Demir de kömürün yaptığı işi yapamaz. Demiri yakamayız. Ama kömürü yakıyoruz. Nasıl madenlerin farklılıkları bizim için nimettir? Bu ekonominin veya teknolojinin meydana gelmesine maden farklılıkları vesile oluyor. Irk farklılıkları da insanlar için nimettir. İslamiyet Sarayı'nın odaları, salonları, duvarları bunlardan oluşuyor. Şu müsbet fikri milliyet, İslamiyet'e hadim olmalı. Bak şimdi tarifini yapıyor. Nasıl bir milliyetçilik İslamiyet'e faydalıdır? Bir, dine hizmet edecek. Din ona hizmet etmeyecek. Etti mi o ırkçılık olur. Din, ırkın tasarrufu altına giremez. Irk dine hizmet edebilir. Osmanlı dine hizmet ederken kabile örfüyle hizmet etti. Kabile anlayışıyla hizmet etti. O cesaretle, o kuvvetle, o akılla, fikirle dine kuvvet verdi. Fikrat cesaretiyle, sahabetiyle, sahabetiyle ona da dine hizmet etti. Her bir milletin bu anlamdaki ayrı ayrı özellik ve güzelliği İslamiyet'e hizmet açısından bir araya geldiğinde bir mesele ortaya çıktı. Sadece etrak hizmet etseydi İslamiyet sarayı eksik kalırdı. Mutfaksız kalırdı, salonsuz kalırdı. Sadece ekrat dini temsil etseydi başka yerler eksik kalırdı. Bakın şimdi. Emevilik, ırkçılıkla buna biraz altyapı oluşturmuş, diğer unsurları küstürmüş. Diğer unsurlar küsünce ömrü 90 yıl sürmüş. Ancak 90 yıl ayakta tutabilmişler kendilerini. O küsenler tavır koymuşlar. Muhalefet zemini oluşturmuşlar. Ama Osmanlı, Selçukların da düştüğü hataya düşmeden öyle bir sistem ortaya koymuş ki Allah böyle bir nimeti başka bir hanedana dünyada nasip etmemiş. Roma bizden daha uzun ömürlü. 7-8 tane hanedan değişmiş. Tek hanedana 650 yıl bu millete mahsustur. Üstad bunu 1000 yıla çıkarıyor gelecek. 1000 yıldan beri diyor. Bu İslamiyet bayrağını dalgalandıran bu millet diyor. Ya bu milletin torunları, babaların yaptığı hizmetlere mükafeten muvakkat arızalarla o orduyu, onların torunlarından meydana gelen orduyu perişan etmeyecek. Tekrar onu kuvvetlendirecek. Eski vazifeti ona tevdi edecek diyor üstadımız. Bu zamanda tam müjdeli bir zamanın arefesindeyiz. Üstadım böyle hakikatlere ve bu güzel meselelere, bu bakış açısını yakaladıktan sonra istikbal hakkında endişeye düşmek, üstadla da muhalefet etmek, ona da ters düşmek anlamına gelir. Biz buradan kitaptan okuyoruz arkadaşlar. Çünkü İslamiyet'in dediği uhuvvet içinde bin uhuvvet var. Bak şimdi İslamiyet zamkı, onun mayasıyla insanlar bir araya geldi mi, uhuvvet bağları kuvvetleniyor. Irk sadece lafzi bir bağdır. Irk lafzi bir bağdır. Etraktaki ve ekraktaki diyelim, kemalat dinden geliyor. Atilla böyle değildi. Kuru bir dava bitmişti. Türkler bütün kemalat ve merkezlerini, özelliklerini İslamiyet'ten almışlar. Asırlardan beri bu dine yaptıkları hizmetlerden dolayı o dinin güzellikleri onların damarlarına işlemiş. Hal haline gelmiş. Bu sebepten dolayı bir Türk Dinden ayrıldı mı? Irkından da ayrılıyor. Deniz gezmiş, Erzurumludur. Öyle mi? İdama giderken dinini de inkar etti, ırkını da inkar etti. Hatırlayın. En fazla Müslümanlar içerisinde Türk ırkı en geniş olmakla beraber her bir ırkın Müslümi, gayrimüslimi var. Türklerin gayrimüslimi olmaz. Türklükten çıktı mı? Yani İslamiyet'ten çıktı mı? Türklükten dahi çıkıyor. Macarlar gibi. Bulgarlar gibi. Onlar da Türk. Ama Türk demiyoruz. Bulgar ve Macar diyoruz. Et de kemik hükmüne geçmişiz. Alışkanlık bizde yerleşmiş. Şimdi bakınız. Çünkü İslamiyet'in verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var. Alemi bekada. Dünya, yani hayat sadece buraya ait değil ki. Bir de öbür alem var. Hem de sonsuz bir alem bizi bekliyor. Irk gerekçeleri bu alemde bile bizi idare edemiyor. Bizi birbirimize düşürüyor. İhtilafa sokuyor, katliamlara. Ahirette nasıl bizi toparlayıp da muhafaza etsin? Şimdi bakın arkadaşlar. Öyle bir dinin mensubuyuz ki. Dinimizde bir ucup denen bir hata var. Günah, ucup. Nedir ucup? Amele güvenmektir. Bu namaz beni kurtarır. Ucuptur. Bu hac beni ahirete götürür inşallah. Ucuptur. Bu dede torununa faydası dokunur canım. Dedem ibadet yapmış gitmiş. Onunki bize yeter. Ucuptur. Şimdi bir insan kendi iradesiyle kıldığı namazla gururlanmayı yasaklayan bir din. Bir insanın kendi iradesiyle yaptığı haccın, zekatın neticesinde gururlanmayı, tefahür etmeyi haram eden bir din, iradesinin dışındaki ırkla gururlanmaya müsaade eder mi? Hiç müsaade etmez. İşte onu küfür kabul ediyor. Namaza güvenmeyi haram yapmış. Hayırla gururlanmayı yasaklayan bir din, kendi irademizde olmayan ırkla, kabilecilikle gururlanmaya nasıl müsaade eder? İki, diyelim Türk ırkı üstünse İngiliz'in ne suçu vardı? Sipariş mi verdik ya Rabbi bizi bu ırktan yarat diye? O zaman onları töhmet altında bırakıyoruz. Allah indinde yükseklik, kalite, takvayla, ittikayla. Evet, alemi bekada ve alemi berzahta o kuvvet baki kalıyor. İslami kuvvet. Öldük mü bir tarafa geçtim, ırk meselesi bitiyor. Ya ruhun ırkı var mıdır? Arkadaş, yok ya. Kanın? Onun da yok. Türk kanı diye numara. Öyle bir kan yok. Tıp uzmanları burada. Bir adam, bir Müslüman hasta olsa, bir İngiliz'in de kanı tutsa, kan verirken adam ırkını mı soracaklar? Müslüman mısın? Yok, senin kanın caiz. Hayır efendim. Müslümanın da kanı alınmayan adam da var. Bazı hastalıklar var. Müslüman biliyorsa kanı işe yaramıyor. Çöpe atıyorlar. Sağlıklı kan oldu mu onun ırkı olmaz. Ruhun da ırkları yoktur. Bir tek ırk konuşma. Sima da değişmiş. Çok hicretler olmuş bu ülkenin üzerinde. Kimin hangi ırka mensup olduğu ancak lehim mahfuz açılacak ki ortaya çıksın. Kuru bir dava oluyor o zaman ya. Gücü kuvveti de yok. Bak gitsen ırkım namına bana bir ekmek verir misin? Ben böyle bir dilenci görmemişim. Git ya ne ırkı? Ama Allah rızası için dedim ki adam elinde dolduruyor abi. Onun için bu kuvvet-i milliye ne kadar da kavi olsa onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yani dine hizmet edebilir. Irk birliği. Nüfus olarak çok olur. İmkan olarak geniş olur, kuvvet olarak ileri seviyede olur. Ne olursa olsun dinin yerine geçemez, dine perde olur. Yani dine vesile olur demektir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, aynı kalanın taşlarını kalanın içindeki elmas hazinesinin yerine koyup o elmasları dışarı atmak nevinden ahmakane bir cinayettir. Cumhuriyetçiler bunu yaptılar işte. Hilafet kaldırıldı. Peki yerine ne konacak? Bu millet birbirine nasıl bağlanacak? Hangi bağla bağlanacak? Bu farklı farklı insanları, farklı farklı kabileleri, farklı farklı mahalleleri ve coğrafyaları muhabbetle, kuvvetle birbirine bağlayan ne olabilir? Yerine ne koydular? Türkçülüğü. Olmadı. İşte ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları, 600 sene değil, bakın üstadın tabirine dikkat edin şimdi. Belki Abbasiler zamanından beri, hani biz size bir ara söylemiştik. Bu millet bu dine Abbasilerden beri hizmet etmeye başlamış. Ama Abbasiler döneminde hilafet tarzında değil. Abbasi halifeleri Arap, orduları Etrak, Kahir ekseriyetle Türk. O zaman devreye girmişler. Çünkü bu milletin dini yayma noktasındaki özelliği farklı. Allah onlara o özel cihat ruhunu vermiş. Cihat ruhunu vermiş. Bir de edep. Bu iki özellikle biz dini millet olarak dünyaya yaymışız. Diğer milletler de bu anlamda destek olmuşlar bize. Üstad bunu çok mükemmel bir şekilde klişeleştirmiş. Türkler bizim aklımız. Üstadın Kürt olmadığını iddia edenlerin kulakları çınlasın. Bak kendi tabiri. Asar-ı Bediye'de aynen. Türkler bizim aklımız. Üstad biz dediği kimi kastediyor? Tabi kendi ırkını kastediyor. Biz onların kuvveti. İkimiz bir ancak iyi bir insan oluruz. İttifakla. Hot sirane yapmayacağız. Yani tavır koma yok. Adil pederlerimiz olan Türklere karşı iyi evlat nasıl olur? İtaatimizle göstereceğiz. Hot sirane baş kaldırmak demek. Yakışmaz bize. Başını kaldırmak isteyenler var. Onlar hakiki Kürt değil. Uzaktan kumandalı insanlar. Hakiki Kürt milleti Türk milletiyle ittifak eder. Tarih bunun şahididir. Biz onlarla Türkler ve Kürtler bidayette muhabbetle, anlaşmayla ittifak etmişiz. Sonumuz da anlaşmayla olacak inşallah. Muhakkak arızalar bizi birbirimizden ayırmayacak. Onu dört gözle bekleyenler var. Allah'ın planına rağmen mücadele etmek isteyenler var ama Allah'ın planı galip gelecek. İnşallah. Şimdi bakınız üstadın ifadesi. Bu şekilde diğer unsurlara ibret dersi vereceğiz diyor ittifakımızla. Bediüzzaman Hazretleri gibi mühim bir zatın da o milletin içinden çıkması da bir faali hayırdır. Şimdi o zatın dinamikleri, mahiyeti ve keyfiyeti ittifakın temel taşıdır. Türkler başka ırktan olduğu halde üstadın Kürt olmasından rahatsız olmazlar. Üstadımız diye başımıza tac ederiz. Türk önemli değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap'tır. Kureyşidir, Haşimidir. Bak kabilesi bile belli. Ama bunun ne önemi var? Önemli olan ahir zaman peygamberidir, onun davasıdır. Ona kendimizi bağlamakla şeref duyuyoruz. Elhamdülillah. Abbasiler de bu ruhu anlamışlar ve asker olarak Etraki kullanmışlar. Aynı Osmanlı'da da bu düşünce var. Osmanlı'da hangi ırkını da ne şekilde kullanacağını biliyoruz. Bak mesela bakın sosyoloji uzmanlarının anlattıklarına. Posta müvezzii, posta dağıtıcılığı olarak Tatarları, Kırımları kullanmış Osmanlılar. Niye? Yorulmuyor bu adamlar ya. Yürü babam, yürü abi, gidiyor. Bu adama vazifeyi verirsiniz. Çölde deve lazım arkadaşlar. At çölde ne yapamaz? Gidemez. Ayakları kuma saplanır. Susuz kalır, hayvan ölür. Deve 20 teneke su içer, gider de gider. Ayakları toynaklıdır. Sırtına yüklendiği nispetle de toynaklar açılır. Yani batmaz yere. Kum fırtınası olsa kafes gibi kapattı mı kaşlar şeylerini, kirpiklerini, o ona perde olur, yolunu da görür. Ata maske takıyorlar. Niye? At çünkü çölün hayvanı değil. Nasıl hayvanatı Cenab-ı Hak iklimlere göre dağıtmış, tasnif etmiş? Irkları da coğrafyalara göre dağıtmıştır. İslamiyet'in her ırkın yeteneği ve kabiliyetine ihtiyacı vardır. Önemli olan biz onunla şeref duyalım. Liyakat kesmesin Cenab-ı Hak. Bu ittifaklı olur. İşte ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları 600 sene değil. Bak usta nereden arıyor? Belki Abbasiler zamanından beri 1000 senedir Kur'an-ı Hakim'in bayrakları olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kala yaptınız. İslamiyet'e girdikten sonra bu millet hiç ırk davası gütmemiş, toprak davası gütmemiş. İlahi kelimetullah demiş, başka bir şey dememiş. Bir de ne yapmış? Diğer milletlerin huzuru için cephede evlatlarını şehit vermiş. Üstadımız bunu ifade ediyor. Bu Müslümanlar, yani bu kavim, daha doğrusu bu Osmanlı, kimisine anne olmuş, kimisine baba olmuş, kimisine kardeş olmuş, kimisine evlat olmuş. O ırkın mensupları rahat rahat, değil mi, keyiflerini sürerken cephede fedakarlıklar yapmışlar. Kendine tabi olanları da almışlar. Zimmi, Hristiyan askere gidemez. O Hristiyan senin evindeki misafirindir. İslamiyet böyle bakmış. Dine girmeyen bir Ermeniye, dine girmeyen bir Rum'a, ehli kitaba misafir muamelesi görmüş. Misafire zahmet verilmez. Biz ona hizmet edeceğiz. Şuur bu. Kendi evladını cepheye Müslümanı göndermiş. Sen burada dur demiş. Sen iman edene kadar benim davetlimsin. Yani ümmeti icabe, ümmeti davet. Davet ediyorsun adamı. Yorma. Karnını doyur. Dinini tebliğ etmeden önce rahatlat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam beni Abdülmuttalib'i topladı ilk emir geldiğinde. Tebliğ et ya Muhammed. Akrabalarını topladı. Önce karınlarını doyurdu, sütlerini içirdi. Sonra davasını anlattı. Ziyafet bizde buradan örnek olarak kalmıştır. Marifet, iltifata tabidir. Karnını doy ki kulakları açılsın adam. Yani. Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetiniz Kur'an'a ve İslamiyet'e kara yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Tarihler şahit. Evet. Müthiş tahaccümatı def ettiniz. Kanuni bilir bu Avrupalılar. Kanuni biliyorsunuz. Adam düşün, yani kralı esir almış. Alman kralı. Onun annesi Kanuni'ye, aynı Amerika o zaman işte. O adil Müslüman, Osmanlı. Evladım mahpus, kral. Lütfette kurtar. Bir mektup. Şarlken'e geliyor, Şarlken serbestsin diyor. Adam geri memleketine geliyor, krallık yapıyor. Köy bağışlamıyor adama, devlet. Sonra da beni bir tanı diyor. Osmanlı tanıyacak ki devlet olsun. Ya işte gittin devletinde krallık yap. Ya bir elçi gönder, beni bir tanı. Bir çavuş, asker, Yeniçeri çavuşu gönderiyor. Diyor ki, karargaha kadar atından aşağı inmeyeceksin. Gemi yaklaşıyor. Bütün devlet erkanı sırada. Osmanlı bize elçi gönderdi. Bizi tanıyor diye. Atın üzengisini öpmekle zevk alıyorlar. Tanınmak güzel bir şey. Bunu Fransızlar bilir. Tarihleri yazıyor. Ha şimdi Kuzey Kıbrıs'ın başındaki adam dünyayı gezip de bizi tanıyın dediği gibi. Kim tanır? Amerika tanıdı mı? Herkes tanır. Tanınmak böyledir tabii. Ama gün geliyor Osmanlı, mukadderat. Onun boynu bükülüyor. Diğer devletler Osmanlı'yı didiklemeye başlıyor. Fransa güçlü. Fransa kralı o zaman bütün devletlerin sefirlerini Paris'e davet ediyor. Osmanlı da elçi gönderiyor. Herkes otururken kabul salonunda kapılar açılıyor birden. Fransa kralı haşmetli bir şekilde salona giriyor. Herkes ayağa kalkıyor. Bizimki kalkmayı bilmiyor. Alışmamış. Ama güç var. Kalkıyor ama kerhen, eğilerek, bükülerek. Bu kalkış kralın dikkatini çekiyor. Buraya bir nokta koyalım. Kalkmama gururdan değil. İzzet-i imaniyeden, izzet-i İslamiyeden geliyor. Nereye bağlanıyor bu? Osmancık. Osman Bey. Osman Han. Üç devresi var. Şeyh Edebalı'nın kızıyla evleniyor. Hem hocası hem kayınpederi. Her gelişte dergaha kayınpederinin, yani hocasının elini öpüyor. Ne zaman Osman Han olup adına sikke bastırıp hutbe okuttuktan sonra Hilafetin emanetleri kendine intikal ettikten sonra tekrar dergaha geliyor. Eski usul eline eğiliyor. Şeyh Erdebalı elini vermiyor. Osman Bey değil, Osman Han oldun diyor. Bizde hanlar el öpmez. Han ümmeti temsil eder. Bizden yüksek, yüksektir. Benim size vasiyetimdir. Bu devlet size böyle devam ettiği müddetçe, analarınızın dahi, babalarınızın dahi, hocaların ellerini öpmeyeceksiniz diyor. Sizin temsil ettiğiniz dava, şahs-ı manevi temsil davasıdır. Adet buradan kalıyor. Ayağa kalkmama bu. Üstad da Rus çarına Nikola Nikolaviç ayağa kalkmamış. Kalkmamasının sebebi ona hakaret anlamına değil ki. İzzet-i imaniye buna müsaade etmiyor. Kalkamaz. O adam da o sefirde eğilerek bükülerek kalkmış. Bir de tarihi biliyor ya Fransızlar. Şarırken meselesi. Herkesle tanışıp gelip bunun önünde duruyor. Sıra Osmanlı sefirine gelince. Diyor ki o kral, kendini kanunun elçisi mi zannettin diyor. Maziyi hatırla diyor. Hayır ekselans diyor. Ben bu zamanki Osmanlı İmparatorluğu'nun elçisiyim. Eğer ben kanunun elçisi olsaydım sen buraya ayakta değil sürünerek girerdin diyor. Yine de rahatsızlığını ifade ediyor yani. Alışmamış bu millet. Bu milleti oturttular ama yatırtmayacaklar. Yatırttıramazlar. Yani İnşallah. Allah yatırtmayacak. Oturttu. Oturmakla bazı imtihanlardan geçtik. Ayağa kalkma zamanıdır. Sakın istikbale yeisle bakmayın. Sakın. Allah muradını bu millette tamamlatacak. Ta yettillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin izzetin alel kafirin yücahidune fî sebilillah ayetine güzel bir masadak oldum. Allah bir kavmi severse sevdiği kavmi ne yapıyor? Vazifeli olarak tayin ediyor. Yani Araplardan sonra o kavim bu kavimdir işte. Peki ne yapıyor? Bu kavim kendi Müslümanların yanında indinde zelildir, düşmanların yanında azizdir. Ve onlar Allah için cihat yapıyorlar, İslamiyet'i yayıyor. Allah onlara o vazifeyi vermiş. Vazifeli olmayan bir mahluk yok. Her bir yaratılan şeye bir vazife vermiş. Yani bir yer taşın vazifesi oluyor, arının vazifesi oluyor da bir koca milletin, değil mi? Koca bir unsurun vazifesi olmayacak mı arkadaşlar? O vazifeyle vazifelendiriyor. Müminlerin indinde şefkatli ve merhametli ama İslam düşmanları karşısında izzetli, celalli bir millet, bir kavim. Ayetine güzel bir masadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve Frenk meşrep münafıkların desiselerine uyup şu ayetin evvelindeki hitaba masadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Bu ayette ne diyor? Nifak sahibi olanların, bizden görünüp başkalarının namı hesabına çalışanların akıbetlerini anlatıyor. Dürüstlük, Allah'ın davasına hizmet bizi aziz ediyor. Allah'ın davasına hıyanet insanları zelliliğin ta alt mertebesine kadar indiriyor. Cahil dikkat bir hal. Türk milleti anasır İslamiye içinde en kesretli olduğu halde, nüfusu en geniş olduğu halde, dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Rahmetli İbrahim Canan Hoca. Fransa'da okumuştur. Orada eğitim yapmıştır Canan Hoca, biliyorsun. Mükemmel de Fransızcası vardır. Şimdi Fransa'ya gittiğimde Paris'te, orada Fransız kendi meslektaşıyla böyle gezerken bir yerde namaz kılan birini görmüş. Demiş mi? Bak Türk. Ya Türk değil, Filistinli. Türk demiş. Adamlar namaz kılana, Müslümana Türk diyorlar. Ha. Demiş ki bizim rahmetli Canan Hoca, ya burada inanmayan Türkler de var mı? Demiş Canan, bu nasıl soru? Bir adam hem Türk hem de gayri Türk olur mu? Ya inanmayan Müslüman da var mı demiş gibi. Üstad, yani dinlen şey sanki ittifak etmiş. Sair unsurlar gibi Müslüm ve gayrimüslim olarak iki kısma inkısam etmemiştir. Nerede Türk varsa, Türk tayfası varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardır Macarlar gibi. Halbuki küçük unsurlarda dahi hem Müslüm hem de gayrimüslim var. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Bunu niye söylüyor? Çünkü dinden taviz verdin mi milliyetin de gider. Ondan da nefret edersin. Senin milliyetin İslamiyet'le imtizac etmiş. Yani merc olmuş. Bir imtizac var, bir de ihtilat var. Havadaki gazlar muhteliptir. Yani yan yanadır. Karışıktır. Sudaki gazlar mümteziştir. Birbirinin içine girmiştir. Havada teneffüs eden bir adam sadece oksijeni alır. Azotu, hidrojeni alamaz. Niye? Muhtelit olduğundan dolayı. Su içen bir adam iki gazı birden alır. Hidrojen, oksijen beraber alır. Niye? Mümteziç. Üstad Hazretleri, Müslümanları imtizac ediniz. Hava gibi muhtelit olmayın. Su gibi mümteziç olun diyor. Girin birbirinizin içerisine. Bedenler yanlara geldi mi? Önemli değil. Ruhlar da yanlara gelecek. Ruhlar yanlarına gelmesi imtizaçtır. Bedenlerin bir araya gelmesi ihtilattır. Bize ne lazım? İmtizaç lazım. Senin milliyetin İslamiyet'le imtizaç etmiş, ondan kabiri tefrik değil, ayıramazsın. Tefrik etsen mahvolursun. Ayırdılar, milliyetimizi de unuttuk. Yani düşününüz, bizim, kusura bakmayın yani, eski solcularımız vatan düşmanı ya. Coğrafya düşmanı oldu ya. Rus uşakları yapmadılar mı arkadaşlar? Niye Avrupa'nın solcularına bakın? Vatanperver. Vatanını geliştiriyor. Vatan için çalışıyor. Avrupa'nın sol iktidarı dahi gelse vatanını yükseltiyor. Ülkesine çalışıyor. Bizim sol iktidarlar ne hikmetse götürdü ülkeyi Rusya'ya peyk edecek, oraya bağlayacaklar. Ya sağ sol meselesi bu kadar yelpazeyi açabilir mi? Bunlar muhalefettir. Memleketin gelişmesi için altyapı hazırlayan muhalefettir. Ama bizim solcularımız Allah korusun dine de muhalif, terakkiye de muhalif, vatana da muhalif. Bu mefahir, şuradan alalım. Bütün senin mazideki mefahirin gururlandığın ne kadar güzellikler varsa ey Türk milleti diyor. İslamiyet defterine geçmiş. Senin değil. İslam'a mal olmuş. Bu mefahir, bu gururlandığın şeyleri zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesvesesiyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme. Bu kadar düşmanların, bu kadar hasımların varken bu mefahir hala devam ediyor. Ama bunun bir problem noktası, sen kalbinden atarsan sen mahvolursun. Düşmanın sana musallatından korkma. O seni içten kuvvetlendirir. Ama içten sağlam ol. İçten sağlam. Hastalığın tehlikesi içten çıkandır. Hariçten gene hastalıklarla biz kendimizi korur, o immün sistemini geliştirir. Problem dahili oldu mu, onun tehlikesi vardır. Dediler ya, hırsız evden oldu mu, evin içinde, affedersin, öküz bacadan mı çıkardılar? Ya, hep bizi içten vurmuşlardır. Hep öyle olmuştur. Bizden olan insanlar bizi içten vurmuş. Bizi onlarla mağlup etmişlerdir. Yunanistan'ın kralı, Yunan kralı gelse Ankara'ya otursaydı, bu Müslümanlara Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılanı yapamazdı. Niye? Müslüman uyanık olurdu. Yavur gözüyle bakardı, tedbiri açtı. Maraş, buyurun. Bir kurşun, değil mi? Bir kurşun Maraşlılar harekete geçirdi. Fransızların işini bitirdi. Fakat ne yaptılar? Proje yaptılar. Birilerini kahraman ilan ettirdiler. Usulen harpte muvaffak ettiler. Gönüllerimize soktular. Onunla işi yaptılar. Onlarla işleri yaptılar. Bak şimdi Selefilik adı altında. Selefilik adı altında Şia ve Vahhabiler kol geziyorlar. Arkadaşlar uyanık olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadını bozma adına tarikatlarla mücadele ediyorlar. Kerametlerin aleyhine konuşuyorlar. şeyhlerin muhalefetini yapıyorlar. Neden? Tesbihin ipi dağıldı mı? Taneler herkes kolay toplar. Herkes itibar ettiği insana uyuyor. Ehl-i sünnet de cemaat itikadını muhafaza eden de cemaatlerdir, tarikatlerdir. Oralara darbe vuruyorlar ki dağılsınlar. Ehl-i sünnet itikadına ait kimse kalmasın. IŞİD'a zemin hazırlasınlar. IŞİD'a mezhep kabul etmeyenler, cemaat kabul etmeyenler, bakın, tarikata muhalefet edenlere dikkat ediniz. Hep şunu söylüyoruz. Bir adam eline Kur'an-ı Kerim açıp, alıp, ümmeti Muhammed'in önüne çıkıp, orada nasihat etmeye kalktı mı? Korkun bu adamdan. Korkunuz. O önce Ömer Nasuh'u bilmeni anlayacak. Önce Elmalı'yı anlayacak. Haddini bilecek. Bak Bediüzzaman Şafii. Koca Bediüzzaman'ın mezhebi var. İmam-ı Şafii'ye tabi. Sen kim oluyorsun da mezhebi kabul etmiyorsun? Ha, Kur'an-ı Kerim'le Müslüman arasına gir. O zaman sen de çıkacaksın. Sen de çık ekranlara girme. İn ekranlardan. Müslüman'ı Kur'an'dan baş başa bırak. Benim girmeme ihtiyaç var diyorsan, Gazaliler dururken, Mevlana'lar dururken, Abdülkadir Geylani'ler dururken, İmam-ı Şafii'ler, Bediüzzaman, sana sıra gelmez. Müştehit olmak kolay bir şey değil. İçimizde hocalarımız var. Müştehitlerin sınıfları vardır. 13. numara, 15, 12 diye, 13 diyelim. Son müştehitler, mukallitler. Taklit, bir müştehidi taklit eden de içtihat icap ediyor. Onun da müştehidi olması lazım. Bir müştehidi taklit de içtihat icap ettiriyor. Örnek İbn Abidin. İbn Abidin mukallit. Adamın Kur'an'dan, hadisten haberi yok. Aklı fikri siyasetle, menfaatle meşgul. Bu fikirden Kur'an-ı Kerim'e yaklaşıp içtihat etmek, ümmeti Muhammed'e ihanet etmek demektir. Önce biz onların içtihat alanlarını anlamaya çalışalım. Bu sebepten dolayı, bak fıkıhta bir kaide vardır. Kur'an hadisle anlaşılır. Kimse Kur'an'a çıkamaz. Okumak ayrı bir şeydir. İhtisas alanı, ihtisasa riayet edeceğiz. Bütün ilaçlar nereden yapılıyor? Nebatat, bitkilerden yapılıyor diyelim. Ana kaynak nedir? Bitkilerdir. Bunu herkes biliyor mu? Biliyor. Niye? Eczacılar araya koyuyoruz ki. Alırız doktordan reçeteyi. Ana kaynak orada. Herkes ilacını yapar, kullanır. Bu kime yarar? Ecel celladına yarar. Oraya eczacının girmesi lazım. Gözü avam adamı. Bak gözlük takıyoruz. Daha iyi görüyoruz. Vasıta yok diyenlere söylüyorum. Adamın kulağı avam. Pil takmasın mı? Girme sesle kulak arasına. Duymuyor. Ama pil pil olacak. Gözlük de gözlük olacak. Gidip de gözlüğü sirkeciden almayacak. Gazeteye bakıyor adam. Tamam iyi, senin gözlüğün abi götür diyor. Tamam işte oldu. Uzmanı girecek. Tıpta uzman girecek. Şafii şifayı veren kimdir? Allah'tır. Bak vasıta var mı yok mu? Peki hastaneye gitme. Doktora tedavi olma. İlaç kullanma. Nasıl şifa gelecek? Ya sebepler yaratmış Allah. Sebebin olmadığı, vasıtanın olmadığı bir yeri yok. Rızkı kim veriyor? Çalışmasak nereden rızkı Cenab-ı Hak gönderecek ya? Orada da vesile var. Hidayet kimdendir? Alma peygamberi arana bak hidayet nasıl geliyor? Vasıtanın olmadığı bir yeri yok. Önemli olan vasıta, vasıta olacak. 40. hocam Allah selamet desin. Birinci şubeye götürmüşler. İhtilalde, 80 ihtilalinde. Demişler hocam seni tanıyoruz, biliyoruz. Bizim Celalettin kardeş burada bilir, Cengiz kardeş. Seni çağırdık ki bu Kur'an'la kitapla üniversite talebeler arasına girme. Niye demiş? Ya girme, dinde vasıta yok. Girmezsem demiş, Kur'an'la araları açılıyor. Ya tabii çünkü numaralı gözlük gibi, dürbün gibi arkadaşlar. Yüksek şeyler insanlar göremez, küçükleri de göremez. Uzağa bakmak için dürbün, küçüğü görmek için Mikroskop lazım. Ulema bu vazifeyi görüyor. Aynı şey füyüzat için geçerlidir. Ama nahiller içine girer mi girer? Nahillere bakarak bundan tamamı kökten ortadan mı kaldırılır? Yoksa nahillerin hesabı mı sorulur? Bir doktor yanlış muayeneyle bir hastayı öldürse tıbba mı zarar vermek lazım? Bütün doktorlara mı tenkit etmek lazım? O doktorun mu cezasını vermek lazım? Her mesleğin bozuğu olabilir. İşte o bozuklar devreye girdiğinde bazı hainler ve vaadin düşmanların kökten hepsine zarar vermek için harekete geçiyorlar. Bu zulümdür. Onun için dikkat edelim. Yani çıkıp da böyle ümmeti Muhammed'e bu anlamda yüksek perdeden konuşan insanlar vazifelidir. Önce onlar kendisine bir sonraki makamdan istifade etsinler. Sonra. Böyle bir ceryan var, kuvvetleniyor. IŞİD'e de zemin hazırlamadığına yıllar evvel bunlara başlandı. Ve dikkat edin, bak buralardan IŞİD'e gidiliyor. Bizden giden bir tane adam yok cemaatimizde. Niye? İpimiz çözülmemiş ki. Tesbih taneleri gidiyoruz. Ama işte keramete, keşfiyata, tarikata, vasıtalara acımadan vuran insanlar farkına varmadan teröre, Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadının hilafına hizmet ediyorlar. Mezhebimize dikkat edeceğiz. Osmanlı bu davayı bitmiştir. İran'la mücadelesinin altında yatan budur. Eğer Yavuz Sultan Selim Han o tarihi vazifeyi yerine getirmeseydi, bugün Türkiye baştan sona kızıl başlık, Allah korusun. İran gibi düşünüyor. Ahunkları ilah kabul ediyordu. Hristiyanlar da olduğu gibi. Bizi düze çıkarttılar. Doğru İslamiyet'i bize ecdadımız öğretti. O kıvam Türkiye'de var. Bugünkü mücadele, bu mücadelenin bir uzantılarıdır. İslam alemini İran mı idare etsin, Türkiye mi idare etsin? İngilizler, Neokonlar, Yahudiler ve Musevi iş adamları, İsrail, İran hakimiyetinde bir İslam alemi istiyor. Menfaatlerini burada görüyorlar. Ama Obama idaresi, Putin de buna dahil oluyor. Onlar da terörün önünü kesmeden, İslam alemini bir araya getirip kontrol etmeden, problemi asgariye çekmeden, Türkiye'nin hakimiyeti altında bir Orta Doğu menfaatlerine daha uygun görüyorlar. Büyük harita budur, küçükleri ta bizim önümüze kadar, kasetlerimize kadar geliyor. Ama Allah muradını tamamlayacaktır arkadaşlar. Tereddüt yok. Allah muradını tamamlayacak. En yüksek bir seda İslam'ın sedası olacaktır. Çünkü müjde-i peygamberi vardır, ahd-i ilahi vardır. Bunlar kadere ters düştüler. Bunlar kadere muhalefet ediyorlar. Tokat yiyecekler. Kim olursa olsun. Onlar istemese de nurumu tamamlayacağım diye buyuruyor. Az kaldı, bitiyor. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslamiyet'te imtizac etmiş. Ondan kabili tefrik değil. Tefrikesten mahvolursun. Bütün senin mazideki mefahirin, iftihar ettiğin şeyler İslamiyet defterine geçmiş. Bu mefahir zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesvesesiyle, desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme.